Bazen anlatmak istersin ama nereden başlayacağını bilemezsin. Terapin bu yolculuğun her adımında seninle. Psikologlara ek olarak diyetisyenler, fizyoterapistler ve spor eğitmenleriyle de bütünsel iyi oluşunu destekliyor. Terapini Google Play ya da App Store'dan indirip POD500 koduyla alacağın ilk seansını 500 TL indirimli olarak oluşturabilirsin.
Bilim insanları 17 bin yıllık ünlü manutul davranışlarını nasıl bilebiliyorlar? Yazar Alper Kağan Selçukoğlu. Davranışların incelenmesi, bize organizmaların çevrelerine nasıl yanıt verdiği ve bu yanıtların evrimsel kökenleri hakkında derinlemesine bilgi sunar. İnsanlar söz konusu olduğunda, psikoloji ve sosyoloji gibi bilimler, davranışın temel bileşenlerini ve bu davranışların bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olur. Öte yandan etoloji ise, insan harici hayvanlar aleminin davranışsal dinamiklerini ve bu davranışların ekolojik ve evrimsel bağlamlarını inceler. Bu disiplinler, hayvanların ve insanların dünyalarını daha iyi anlamamızı ve birbirimizle ve doğa dünya ile olan ilişkimizi daha iyi yönetmemiz için araçlar sağlar. Nesli tükenmiş hayvanlar söz konusu olduğunda, onların davranışları hakkındaki bilgimiz sınırlıdır. Çünkü bu hayvanları doğal ortamlarında doğrudan gözlemleme fırsatımız yoktur. Fakat gözlem şansı olmasa da epey kapsamlı tahminler mevcuttur. Kalıntıları bulunan ve Teach adı verilen yünlü mamut biriyi, buzul çağından kalan ve hikayesi bilinen ender memeli hayvanlardan biridir. Teach, yaklaşık 17.100 yıl önce Alaska'nın iç kesimlerinde, kuzeyde Brooks Sıra Dağları ve güneyde Alaska Sıra Dağları arasında dünyaya gelmiştir. O dönemde bu bölge Bering Kara Köprüsü üzerinde Sibirya'ya ve Batı Avrupa'ya kadar uzanan soğuk ve kuru bir çayırlık olarak karşımıza çıkar. Bu geniş bölgeye bölgenin en ikonik hayvanlarından dolayı Mamut Stepleri adı verilmiştir. Mamut Stepleri veya Bozkırları, Batı Avrupa'nın İber Yarımadası'ndan başlayarak Avrasya üzerinden Kuzey Amerika'ya ve günümüzdeki Alaska ve Kanada bölgelerine kadar uzanan engin bir biyomdu. Arktik adalarından Çin'e kadar olan bu alan, Kuzey Yarımküre'nin büyük bir bölümünü kapsıyordu. Bu etkileyici genişlik, küresel ekosistemde hayati bir rol oynayarak sadece kapsamlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça önem arz ediyordu. Mamut bozkırların iklimi günümüz Arktik'ine, Kuzey Kutbu'na kıyasla oldukça soğuk ve kuraktı. Fakat bu sert koşullara rağmen geniş ve düz bir araziyi kaplayan ve çoğunlukla otlaklardan oluşan zengin bir peyzajı barındırıyordu. Arazi zaman zaman nehirler tarafından oyularak vadiler, yarıklar ve küçük boğazlar gibi çeşitli coğrafi özelliklerle kesilmişti. Bu biyom, çeşitli otlar, bitkiler ve çalılar gibi yüksek verimli bitki örtüsünü destekliyor ve çağın çeşitli megafaunalarına besin sağlıyordu. Bu tarih öncesi dönem, rengeyi, misk öküzü, sayıga antilobu, bozkır bizonu, atlar, yünlü gergedan ve ikonik yünlü mamut gibi de otçulların hüküm sürdüğü zengin bir yaşam dokusuna tanık oldu. Bu dev otçullar çevrelerini şekillendiriyor ve kahverengi ayılar, mağara ya da bozkır aslanları, kılıç dişli kediler, gelincikler ve kurtlar gibi çeşitli etçillerin avı haline geliyorlardı. Bu megafauna topluluğu, bugünkü Arktik'ten daha sert bir yaşam dolu bir ekosistem sürdürme konusunda merkezi bir rol oynayarak bu durumu verimlilik paradoksu olarak bilinen olguyu ortaya koyuyordu. Tam da bu nedenle 2023 yılı itibariyle mamutlar üzerine yoğun tür diriltimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Buradaki temel hedef, mamutların bir zamanlar üstlendiği ekolojik rolleri yerine getirebilecek mamut benzeri bir canlı yaratarak bu eski ekosistemleri yeniden canlandırmak ve bu sayede küresel iklim değişikliğiyle daha etkili bir şekilde mücadele edebilmektir. Öte yandan mamut bozkırları İnsanoğlunun erişiminden tamamen soyutlanmış alanlar değillerdir. Afrika'nın sakinlerinden modern insanlar bu benzersiz biyoma doğru bir yolculuk yaparak yaklaşık 32 bin yıl önceki Kuzeydoğu Sibirya'daki Arktik çemberine ulaştılar. Bu erken yerleşimciler çevrelerindeki zengin ve çeşitli ekosistemle derin bir etkileşim kurarak ona uyum sağlamayı ve zaman içinde onu dönüştürmeye başladılar. Ancak ekolojik önemine rağmen mamut bozkırları ciddi bir gerileme yaşadı. Yaklaşık 100 bin yıl boyunca büyük değişiklikler yaşamadan gelişen bu biyom yaklaşık 12 bin yıl önce dramatik bir şekilde geriledi ve bir zamanlar geniş olan dominasyonu sadece küçük bölgelere indirgedi. Bu değişim son buzul maksimumu sırasında biyomun eşsiz koşulları altında bir zamanlar gelişen pek çok bitki ve hayvan türü için bir dönemin sonunu işaret ediyor ve önemli ekolojik dönüşümlerin ayak seslerini duyuruyordu. Bu dönüşüm, bir zamanlar mamut bozkırının geniş sınırlarında serbestçe dolaşan ve yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin artık daha dar ve sınırlı alanlarda yaşamak zorunda kaldıkları yeni bir dönemdi. Biyomun bu yok oluşu, yalnızca mamut bozkırlarının kendisinin değil, aynı zamanda bu eşsiz ekosistemin bir parçası olan ve onunla birlikte evrimleşen sayısız canlı türünün de tarih sahnesinden yavaşça çekilmesine neden oldu. Bu canlılardan biri ve belki de en ünlüsü yünlü mamutlardı. Bu devasa canlılar ekosistemin temel taşlarından biriydi ve onların kaybolması doğal dünyanın dengesini değiştirdi. Yünlü mamut, pik. Yetişkin erkek yünlü mamutlar, omuz hizasından yaklaşık 3.7 metre yüksekliğine ulaşırken, kalın bir deriye, kürklü bir deri tabakasına ve uzun dişlere sahiplerdir. Hiçbir doğal avcı, bir yetişkin mamutu kolay kolay alt edemezdi. Fakat genç mamutlar, görece daha küçük ebatlarıyla kılıç dişli kediler için cazip av durumundaydılar. Kik ve sürü arkadaşları 230 kilogramdan fazla ağırlığında ve mamut derisinin delebilecek uzun köpek dişleri olan bu avcılara karşı hep tetikte olmak zorundalardı. Mağara aslanları da başka bir tehditti. Ayrıca etrafta bozkır bizonları, dev kısa yüzlü ayılarla bugün bile görmeye alışık olduğumuz kurtlar ve boz ayılar mevcuttu. Kik'in hayatının ilk 2 yılı çoğunlukla Yukon Nehri'nin alt havzasında büyük olasılıkla bir anaerkil sürünün parçası olarak geçti. Sonraki 14 yıl içinde ise genç mamutun hareket alanı büyük ölçüde genişledi. Sürüsüyle birlikte Brooks ve Alaska sıradağlarının eteklerinden genişleyen uçsuz bucaksız mamut steplerinde 400 kilometreye varan mesafelerde yol aldığı hesaplanmıştı. Araştırmalar, Kik'in ömrünün büyük bir kısmında günde ortalama 16 kilometreden daha az seyahat etmediğini ortaya koyuyor. Bu derinlemesine bilgi birikimi, insan zihninden kaçınılmaz olarak, acaba bilim insanları eski zamanlara ait bu kadar ayrıntılı bilgiyi nasıl elde ediyorlar sorusunu uyandırabilir. Bu sorunun cevabı paleontoloji alanında önemli bir ilerlemeyi temsil etmektedir. Bu ilerleme, Alaska Fairbanks Üniversitesi'nde izotop bilimcisi olan Matthew Waller'ın yenilikçi düşüncesinin bir sonucudur. Waller, 2015 yılında laboratuvarında bir yüksek lisans öğrencisinin balıkların iç kulaklarında bulunan ve yaşamları boyunca farklı kimyasal izotopları ve elementleri tutabilen otolitleri incelediği bir zamanda benzer bir analizin mamut dişleri üzerinde yapılıp yapılmayacağını düşünmüştür. Zaten Powell Adası'nda Bering Denizi'nde mamutların neslinin tükenmesine yönelik çalışmalarıyla mamutlara olan derin ilgisini pekiştiren Waller, bir mamut dişinin tarih boyunca eklenen katmanlarla fil dişi üzerine yazılmış bir günlük gibi düşünülebileceğini öne sürmüştür. Her bir katmanın Bongilma konilerinin katmanları gibi üst üste yığıldığını ve bu katmanlarda bulunan izotopları o canlının herhangi bir günde nerede olduğunu ve neler tükettiğini kaydettiğini vurgulamıştır. Bu, paleontolojik araştırmada bir yenilik olarak tarih öncesi canlıların davranışlarını ve yaşam koşullarını anlamamıza olanak tanıyan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. İzotoplar aynı kimyasal elementlerin atomlarıdır. Ancak nötron sayılarındaki farklılıklar nedeniyle farklı ağırlıklara sahiptirler. İzotopları kimyasal imzalar olarak düşünmek mümkündür. Bu imzalar, belirli elementlerin farklı formlarının doğal olaylar veya biyolojik süreçler sırasında farklı şekillerde davrandığını gösterir. Çünkü farklı izotoplar farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip olabilirler. Örneğin bir elementin hafif izotopları, ağır izotoplarına göre bir reaksiyona daha hızlı katılabilir veya bir bileşiği daha hızlı terk edebilirler. Bu farklı davranışlar çeşitli bilimsel analizlerde kullanılır. Örneğin paleoklimatoloji alanında belirli izotop oranları geçmişteki sıcaklık ve yağış koşulları hakkında bilgi verebilir. Ayrıca radyoaktif izotoplar aracılığıyla radyometrik tarihleme, arkeologların ve jeologların fosillerin, kayaçların veya arkeolojik kalıntıların yaşını belirlemesine yardımcı olur. Bu metotlar, metallerin yaşını belirleyerek geçmiş olaylar hakkında önemli bilgiler sunar. Wöhler, fil dişlerindeki izotop analizlerinin bu devasa canlıların göç olaylarını aydınlatabileceğinin farkındaydı.
Bazen anlatmak istersin ama nereden başlayacağını bilemezsin. Terapin bu yolculuğun her adımında seninle. Psikologlara ek olarak diyetisyenler, fizyoterapistler ve spor eğitmenleriyle de bütünsel iyi oluşunu destekliyor. Terapini Google Play ya da App Store'dan indirip POD500 koduyla alacağın ilk seansını 500 TL indirimli olarak oluşturabilirsin.
Bu keşif onu bir mamut nereye gider ve ne yapar sorusunun peşine düşmeye teşvik etti ve bu sorunun cevaplanmasına yönelik bilimsel araştırmaları derinlemesine keşfetmesine ilham verdi. 2016 yılında bu araştırmaya başlayan araştırmacılar, Kuzey Alaska Üniversitesi Müzesi'nin koleksiyonlarını inceledi ve burada saklanan 174 yünlü mamut dişisinden bir tanesini analiz etmek üzere seçti. Bu özel diş, 2010 yılında üniversitesinin araştırmacıları tarafından Alaska'nın kuzey eğimi bölgesinde Kikiak-Ruak nehrinin kaynaklarına yakın bir yerde bulunmuştu. Aynı alanda toplanan çene kemiği, etkileyici büyüklükteki azı dişlerini de barındırıyordu. Radyokarbon tarihlemesi bu bireyin yaklaşık 17.100 yıl önce yaşamını yitirdiğini ortaya çıkardı ve genetik analizler bireyin bir erkek olduğunu gösterdi. Wöhler bu projede çalışmak üzere 4 farklı ülkeden 16 uzmanı bir araya getirdi. En meşakkatli iş bu 23 kilogram ağırlığındaki mamut dişini ikiye ayırmaktı. Dişin çift katmanlı yapısından ötürü sürekli ayar yapmaları gerektiğinden ve çatlamaması için özen gösterilmesi gerektiğinden bu işlem ekibin bir gününü aldı. Laboratuvarda masaya yerleştirilen ve mavi boyayla katmanları gözler önüne serilmiş olan dişin her iki yarısı yaklaşık 1.7 metre boyundaydı. Wöhler, bu mamut dişinin morfolojik yapısını detaylandırırken dişin uç kısmının mamutun gençlik dönemine ait olduğunu, tabanının ise hayvanın olgunluk ve yaşlılık evrelerine tekabül ettiğini belirtti. Dişin orta kısmı mamutun yaşam öyküsünün süren bir kronolojik kaydını temsil ederken eklenen her bir katman onun ömrü boyunca geçirdiği zaman dilimlerini simgeliyordu. Araştırma ekibi ileri düzeyde bir görselleştirme kullanarak harita üzerinde Kik Adası'ndaki mamutun yaşamını farklı evrelerinde Alaska'nın çeşitli bölgelerinde izlediği yolları ve gerçekleştirdiği sayısız seyahatleri detaylandırdı. Bu hassas coğrafi bilgilerin nasıl bu kadar ayrıntılı bir biçimde tespit edildiğine dair sorular geldiğinde, bilim insanları köstebeklerin beklenmedik bir yardımcı olduğunu ifade ettiler. Köstebeklerin sınırlı bir yaşam alanı bulunur ve çok uzun mesafeli göç etmezler. Bu sebeple onların dişlerinde bulunan izotoplar, yaşadıkları bölgenin spesifik karakteristiklerine dair veriler barındırır. Bu fenomen, geçmiş ekosistemler ve o sistemler içinde yer alan canlılar hakkında detaylı ve net incelemeler yapabilmesine olanak sağlayan değerli bir bilimsel araç olarak öne çıkmaktadır. Araştırma ekibi strontium izotopik bileşimlerinin belirlenmesi amacıyla Alaska'daki 162 kemirgenin kemiklerindeki strontium değerlerini titizlikle analiz etti. Strontium, yer kabuğunda bulunan ve bulunduğu çevrenin mineral yapısına göre farklılık gösteren bir elementtir. Bu element, canlı organizmanın kemik ve dişlerine çevresel koşulları izotopik imzası olarak işlenir ve böylece o canlının yaşamış olduğu bölgenin kimyasal portresini sunar. Araştırma ekibi için her bir coğrafi bölgenin kendine has strontium izotopik yapısı, mamut gibi antik canlıların zamanlarını hangi bölgelerde geçirdiğini anlamak adına kritik bir veriydi. Daha sonra ekip, Kik adını verdikleri mamutun diş örneklerine yönelik çalışmalarını derinleştirdi ve dişin merkezinden alınan 5 santimetrelik kesitlere 830 bin dolar değerinde ve bir minivan büyüklüğünde olan lazer ablasyonlu, çok toplayıcılı indüktif eşleştirilmiş plazma kütle spektrometresi cihazıyla inceledi. Bu son teknoloji cihaz, diş dilimlerindeki izotopik bileşimi detaylı bir şekilde analiz ederek, mamutun yaşam döngüsünün farklı evrelerinde hangi bölgelerde yaşadığını ve ne tür besinlerle beslendiğini ortaya koyan zengin veri tabakaları sağladı. Elde edilen analiz sonuçları sayesinde, Kik'in Alaska içerisinde hareketlerinin ve hangi alanlarda zaman geçirdiğinin haritası çıkarıldı. Strontium izotop verilerini bölgesel strontium haritası ile eşleştirerek mamutun hayatındaki göç yollarını retrospektif olarak izlemeyi başaran ekip, aynı zamanda mamutun hangi bölgelerde vakit geçirdiği ve diyetiyle ilgili 400 binden fazla veri noktasına ulaştı. Waller bu süreci şu şekilde açıklıyor. Onun nerede öldüğünü biliyorduk. Bu yüzden seyahatlerini tersine izledik. Dişteki strontium değerlerini Alaska'nın strontium haritasıyla eşleştirerek nerede bulunduğunu tespit ettik ve sonra temel noktaları birleştirdik. Öte yandan, Kik'in güzergahını tespit ederken bilimsel mantığa dayalı çıkarımlar da kullanıldı. Mamutun keskin uçurumları tırmanması veya büyük buzul dağları aşması gibi olasılıklar dışlanarak güzergahlar oluşturuldu. Kik'in 16 yaşına girdiğinde yaşam alanını daha da genişlettiği tespit edildi. Araştırmacılar Kik'in cinsel olgunluğa ulaşan bir erkek mamut gibi anaerkil sürüden ayrılarak ya tek başına ya da diğer erkek mamutlarla oluşan küçük gruplar halinde dolaşmaya başladığını öne sürüyorlar. Öte yandan bu mamutu, Brook Sıra Dağları'nın kuzey eğimiyle Alaska'nın iç bölgeleri arasındaki geniş bir coğrafyada seyahat ederken, bu gezilerin tek seferde 1126 kilometre beslenme arayışı içerisinde ise yaklaşık 1600 kilometreye ulaşan uzunlukları kapsadığı da saptandı. Araştırmacılar, Kik'in bu geniş çaplı yer değiştirmelerinin mevsimlere bağlı bitki örtüsündeki değişimlere bir yanıt olabileceğini düşünüyorlar. Öte yandan Kik'in kuzey eğimine erişmek için tercih ettiği güzergahın, günümüzde ren geyiklerinin de kullanmakta olduğu dağların batısındaki düşük rakımlı geçitler olduğu anlaşılmaktadır. Kik'in ömrünün son dönemine ait veriler, onun dişinin tabanındaki 10 cm genişliğindeki fil dişi segmentinde saklanmaktadır. Bu evrede, geniş coğrafi alanda yapılan seyahatlerin son bulduğu ve Kik'in varlığının esas olarak Brook Sıra Dağları'nın kuzey eğimiyle sınırlı olduğu gözlenmiştir. Kik'in yaşamanın final mevsimi olan son yazda, dişindeki azot izotop oranlarında artış tespit edilmiştir. Bilim insanları, bir hayvanın açlık durumunda kendi vücut dokularını metabolize etmeye başladığını ve bu sürecin azot izotop seviyelerindeki yükselişi tetiklediğini ifade etmektedir. Bu veri, Kik'in potansiyel olarak açlık çektiği ve muhtemelen hastalık gibi ek faktörlerin etkisi altında olduğu ancak kesin bir sebep tespit edilemediği ihtimalini güçlendirir. Arktik yünlü mamutların ortalama yaşam süresinin 60 yıl olarak tahmin edildiği bir bağlamda, Kik'in sadece 28 yaşında, muhtemelen yiyecek kaynaklarının oldukça sınırlı olduğu bir dönemde hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Son seyahatinde Kikuaakrouaq Nehri Vadisi'ne kadar ulaşan Kik orada ölmüştür. Kik'in bir insanla karşılaşması oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu tamamen mümkün olmayan bir senaryoda değildir. Alaska'daki en antik arkeolojik yerleşimler Kik'in ölümünden yaklaşık 3000 yıl sonrasında, yani 14.300 yıl öncesine tarihleniyor. Bununla birlikte daha eski yerleşimlerin keşfedilmesi de ihmaller dahilindedir. New Mexico'da bulunan ve yaklaşık 23.000 yıl öncesine dayandığı belirlenen insan ayak izleri, Kik'in yaşadığı dönemde Kuzey Amerika'da insan varlığının olabileceğini. Bu komutların Alaska'da yaklaşık 13.000 yıl önce nesillerinin tükendiği bilinmek. Bazı araştırmacılar insan avcılarına bu durumun sorumlusu olarak gösterirken, diğerleri iklim değişikliğini asıl etken olarak ön plana çıkarıyor. Bu iki etkenin birleşiminin rol oynadığını öne sürüyor. İklimin daha sıcak ve nemli bir hal almasıyla, otlakların ağaçlar tarafından yer değiştirilmesi ve mamutların yaşam alanlarının azalmasıyla hareket kapasitelerinin kısıtlandığını ifade ediyor. Ek olarak, o dönemlerde sahneye çıkan yeni ve son derece tehlikeli avcıların, yani insanların varlığı da göz ardı edilemez bir etken olarak varlığını sürdürüyor. Kik hakkındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Waller ve ekibi şimdi, yaklaşık 14.000 yıl önce yaşamış ve 19 yaşlarında olduğu tahmin edilen başka bir dişi mamutun dişi örneği üzerine odaklanmış durumda. Bu fosil, Alaska'nın iç kesimlerindeki bir arkeolojik alanda bulundu. Waller ve ekibi, daha önce Kik'in analizinde kullanılan stransiyum izotop haritası ve lazer ablasyon kütle spektrometresi yöntemlerini bu dişin incelenmesinde de uygulayarak mamutun yaşam yolculuğunu aydınlatmaya çalışıyorlar. Bu yeni araştırma, insanların bölgeye yerleşmeleri ve mamutların Alaska'da nesillerinin tükenmesinden kısa bir süre önce gerçekleşmiş olduğu için özellikle önemli. Sonuç olarak, bilim dünyasında yünlü mamutların soyunun tükenme sebepleri konusundaki tartışma, iklim değişiklikleriyle insan etkisinin rollerini karşılaştırarak devam etmektedir. Her iki hipotezi de destekleyen sağlam kanıtlar mevcuttur. Fakat tam bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Öte yandan, Kik gibi bireylerin yaşam öykülerinin derinlemesine incelendiği bu tip araştırmaların bize kattıkları, gelecekte bu devlerin neslinin tükeniş sürecini aydınlatma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, evrimsel biyoloji ve paleoekoloji alanlarındaki ilerlemeler, son buzul çağı megafaunasının akıbetini anlamamızda kritik bir rol oynamaktadır ve bu gizemin çözülmesine dair beklentileri yükseltmektedir.
Bazen anlatmak istersin ama nereden başlayacağını bilemezsin. Terapin bu yolculuğun her adımında seninle. Psikologlara ek olarak diyetisyenler, fizyoterapistler ve spor eğitmenleriyle de bütünsel iyi oluşunu destekliyor. Terapini Google Play ya da App Store'dan indirip Pod 500 koduyla alacağın ilk seansını 500 TL indirimli olarak oluşturabilirsin.